İyi akşamlar. Medyaskop'un ana haber bültenindesiniz. Ben Sahra Atilla. Bugün gündemimiz dış politika gündemi ve iktidarın dış politika adımlarının seçimlerinin etkisi olacak. Canlı yayın konuklarımız olacak ve son gelişmeleri değerlendirecek. Öte yandan adli tatilin bitmesiyle duruşmalar da başladı. Bugün 3 önemli duruşma İstanbul ve Ankara'da yapıldı. Medyaskop muhabirleri duruşmaları takip etti. Ayrıntıları az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Güne bakış dış politika gündemiyle başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da kısmi seferberlik ilan etti. Batı Rusya'yı yok etmeye çalışıyor diyen Putin, Ukrayna'da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için böyle bir karar aldıklarını söyledi.
Bir televizyon konuşmasıyla halka seslenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı Rusya'yı yok etmeye çalışıyor diyerek ülkede kısmi seferberlik ilan etti. Buna göre askeri eğitimi olan kişiler orduya çağrılacak ve seferberliğe katılan tüm Ruslar asker statüsünde olacak. Hedefimiz Donbas'ı kurtarmak diyen Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde savaşan tüm gönüllü savaşçıların Rusya Silahlı Kuvvetleri üyeleriyle aynı haklara sahip olacağını duyurdu. Batı'nın Ukrayna ve Rusya arasında bir barış olmasını istemediğinin altını çizen Putin, Batı ülkelerinin Rusya'yı nükleer silahlarıyla tehdit ettiğini söyledi. Yanıt verecek bir sürü silahımız var. Bu bir blöf değil. Bize nükleer silahlarla şantaj yapanlar bilsinler ki rüzgar terse dönebilir. Ukrayna'yı neonazilerin yönettiğini öne süren Putin, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan kişilerin Rusya'ya katılmak için referandum düzenleme isteklerine de değindi. Putin ayrıca Rusya'da silah üretiminin artırılması için daha çok kaynak ayrılması talimatını verdi. Rusya Devlet Duması toplanarak ceza yasasına seferberlik, sıkı yönetim ve savaş zamanı kavramlarının alınmasını oy birliğiyle onaylamıştı. Yasaya göre seferberlik dönemi işlenen suçların cezaları ağırlaştırıldı. Çağrılmasına rağmen orduya katılmayan, ordudan firar eden ve gönüllü olarak Ukrayna'ya teslim olan Rus vatandaşları yıllarca hapis cezasına çarptırılabilecek. Google Trends verilerine göre Duma'nın geçirdiği yasanın ardından Rusya'dan nasıl kaçılır araması yapan Rusların sayısı neredeyse 4 kat arttı. Seferberlik ihtimalinin ardından pek çok Rus vatandaşı havalimanlarına akın etmiş ve Moskova-İstanbul seferlerinin uçak biletleri 30 bin liraya kadar yükselmişti. Pegasus Havayolları'nın 21 Eylül Çarşamba günü Moskova-İstanbul uçuşlarında yer kalmadı. 22 Eylül Perşembe için ise 14 seferin yalnızca bir tanesinde yer bulunuyor. Bu seferin biletleri de 29 bin liranın üzerinden satılıyor. Türk Hava Yolları'nın biletleri ise 40 bin liranın üzerine çıkmış durumda.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın vereceği resepsiyona katılması bekleniyor. Haberimizi izleyelim. Ardından emekli Büyükelçi Hakan Okçal ve eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu yayınımızda olacak.
Saygıyla selamlıyorum.
Erdoğan dün Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinden önce Reuters'ın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk'un senatörlerle görüştünüz. F-16 konusundan nasıl bir izlenim edindiniz sorusunu yanıtladı.
Senatörlerle görüştünüz, F-16 konusunda nasıl bir izlenim edindiniz?
Olumlu konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretinin ilk günlerinde ABD'li senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons ile görüşmüştü. Erdoğan, Biden'le görüşmek ister miydiniz sorusuna da cevap verdi.
Biden'le görüşecek misiniz?
Resepsiyonuna katılacağım.
Görüşmüş olmayı diler miydiniz Biden'la?
Niye?
Ayrı ikili bir görüşme yapmış
olmayı. O Biden, ben de Erdoğan.
Türkiye'nin de liderlerle görüşmeye devam eden Erdoğan, tüm Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının ardından İsrail Başbakanı Yair Lapid ile de bir araya geldi. Böylece Erdoğan 14 yıl sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı ile görüşmüş oldu. FIFA Başkanı Infantino ile görüşen Erdoğan, Infantino'nun hediye ettiği futbol topuna kafa attı.
Hakan Okçal ve Faruk Loğlu yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Dış politikanın gündemini konuşacağız bugün. Yoğun bir gündem var hem Türkiye açısından hem Rusya ve Ukrayna savaşı açısından. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya dönük başlattığı işgal devam ediyor ve bugün Putin bir açıklama yaptı ve Batı Rusya'yı yok etmeye çalışıyor diyerek ülkede kısmi seferberlik ilan etti. İlk başta bu konuyla başlayalım isterim ben. Her ikinize de yorumlarınızı soracağım. Hakan Bey sizle başlayalım isterseniz. Putin'in kararını siz nasıl yorumluyorsunuz? Tepkiler de geldi. Daha sonra onlara da değineceğiz. İlk başta sizin yorumunuzla başlayalım dilerseniz.
Teşekkür ederim. Tabii ki meslek büyüğüm Faruk Bey'le başlamanızı tercih ederdim. Madem soruyu bana sordunuz. Putin'in bu kararı 7 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası. Hı hı. Önemli bir merhale. Şu anlaşılıyor ki Rusya sıkışmış vaziyette. Rus ordusu bazı yerlerden ricat ederek terk etti biliyorsunuz. Kuzeydeki Harkiv bölgesinde 3000 kilometre karelik önemli bir alanı çok kısa bir sürede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ele geçirdi. Güneyde de bir karşı taarruza geçti. Kherson bölgesinde de bazı küçük kasabaları almaya başladı. Belli ki Rus silahlı kuvvetleri sıkışmış vaziyette. Putin'in bu açıklaması, bu kararı buna işaret ediyor. Biliyorsunuz kısmi seferberlikle işte Şoygu'nun yani Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre 300 bin kadar kişinin silah altına alınması mümkün olacak. Şu anda siz az önce de haberlerde verdiniz. Rusya'dan, Moskova'dan ayrılan uçaklarda yer kalmadı. Benim en son bugün az önce gördüğüm bir tweette de galiba Rus hava yolları şirketleri 18 ile 65 yaş arasındaki erkeklere bilet satışını durdurmuş. Yani Rusya'dan bir kaçış var. Litvanya'da aynı şekilde sınırını kapattı. Büyük bir panik var. Orduda moralsizlik var. İşte bunun kapatılması ancak seferberlikle sağlanabilecek. Ama bu tabii bir çözüm değil. Çünkü esasen savaşmak için hazır durumda olan ordu bu kadar sıkıntıdaysa rezervistlerle yani yedeklerle bu açığı nasıl kapatacak Rusya? Bu büyük bir sual. Esasen belki şeye de değinmek lazım. Bu şu Donbas, Luhansk, Zaporizhia ve Kherson bölgesinde aniden apar topar karar verilen ve Putin'in de onayladığı referanduma, Rusya ile birleşme referandumu yapılacak ve muhtemelen bu konuda alınacak kararı Rusya Duması kabul edecek ve bu 4 vilayeti yani rayon olarak adlandırılan 4 vilayeti Ukrayna'nın Rusya topraklarına katacaklar. Şimdi Putin şunu söylüyor, diyor ki bir saldırı altındayız. Bağımsızlığımız, toprak bütünlüğümüz ve özgürlüğümüz tehdit altında. Buna karşılık biz elimizdeki bütün imkanlarla kendimizi savunacağız. Bütün imkanlar derken tabii nükleer silahları da kastediyor. Yani ortada büyük bir tehdit var. İşte bugün az önce Biden dinledim bir 10-15 dakika kadar önce bitti Birleşmiş Milletler konuşmasının. Çok önemli uyarılar da bulundu. Aynı şekilde AB'den ve NATO'dan da geliyor bu tür uyarılar. Yani kimsenin Ukrayna'yı Rus tehdidine karşı yalnız bırakma arzusunda olmadığı belli. Buradan hareketle şunu sonuca varabiliriz. Birincisi çatışmalar daha da şiddetlenecek. Tehdit artıyor. Yani savaşın büyümesi, uzaması ve sirayet etmesi. Ve belki de bir nükleer tehditle karşılaşılma sıkıntıları artıyor. Bu hepimiz için özellikle Rusya ve Ukrayna'ya komşu Türkiye için önemli bir risk ve tehdit aynı zamanda. Bunları hep beraber yaşayacağız ve göreceğiz. Umarız bir çılgınlık yapılmaz ve savaş bir şekilde sona erer ama umutlu olmaya da pek imkan olmadığını görüyoruz.
Şimdi Faruk Bey, Hakan Bey'in de belirttiği, yani Putin'den, NATO'dan da tepkiler geldi. NATO Genel Sekreteri Putin çok tehlikeli bir söylem kullanıyor. Nükleer bir savaşı kazanamaz dedi. Ardından Biden ise biz ABD'nin savaşın sona ermesini istediğini söyledi ve bu tek adamın tercih ettiği bir savaştır dedi ve kimsenin Rusya'yı tehdit ettiği yok dedi. Sizin yorumlarınız ne olur? Savaşta yeni bir dönüm noktası dedik. Siz nasıl yorumlarsınız?
Soru var ama.
Evet evet, buyurun Faruk Bey.
Tamam. Önce sevgili Hakan Okçat'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir giriş yaptı. Meselenin gayet güzel çerçevesini çizdi. Bu kısmi seferberlik şu anlamda yeni bir aşama. İşlerin Rusya bakımından, özellikle Putin bakımından ne içeride ne sahada, yani içeride Rusya'da, sahada Ukrayna'da iyi gitmediğini, hatta çok kötü gitmekte olduğunu gösteriyor. Sıkışmış, çok sıkışmış bir Putin görüyoruz. Bu aldığı karar neticesinde de hakikaten, yani günümüzde çok ender rastlanan olaylara da şahit oluyoruz. Rusya'dan ayrılmak isteyen binlerce insanın, işte biraz önce siz de girişte işaret ettiniz, Pegasus Türk Hava Yolları'ndaki uçaklar dolu. Buna karşın Rusya'nın belirli yaş grubundaki erkekleri çıkışını engellediği şeklinde bir haber de var. Ona Büyükelçi Okçal değindi. Evet. Bütün bunlar Putin'in baştan itibaren yanlış olan bu saldırı, Ukrayna saldırısının bir hızla bataklığa dönüşebileceği şeklinde öngörüler vardı. Ben de bunlar arasındaydım. Ben şahsen savaşın bu kadar uzayacağını da pek tahmin etmiyordum ama orada yanılmışım. Şimdi bu içerideki toplumsal tepkiler, yani sadece uçaklara binerek Rusya'yı terk eden Rus vatandaşlarından bahsetmiyorum. Yani diğer ülke vatandaşlarından bahsetmiyorum. Aynı zamanda bir psikolojik çöküntüden bahsediyoruz. Bu o kadar ciddi ki geçenlerde yine medyada okuduğum bir haberde kimi Rus generalleri Putin'in de bu davranışlarından, Ukrayna saldırısını yönetiş biçiminden rahatsız olduklarını ve bir şekilde Putin'i devirmek istedikleri veya devirmeyi düşündükleri şeklinde haberler bile var. Bunlar tabii olağanüstü gelişmeler. Ben bu birinci faslı kısmi seferberlik iki şeye işaret ediyor. Birincisi bu savaşın uzayacağını, ikincisi savaşın çok kötü gitmekte olduğunu ve bunun Putin bakımından sonuçları olabileceği. Sevgili Büyükelçim değindi. Bu ortamda Rusya referandum yapmayı düşünüyor. Bu yörelerden yüz binlerce insan göç etmiş. Savaş ortamında nasıl referandum yapılır, hangi şeylere göre, ölçülere göre geçerli bir referandum yapılır, o da ayrı bir konu. Bu da Putin'in çaresizliğini gösteriyor. Çünkü bir ağır, önemli nokta daha var, onu zikretmeyi unuttum. Yapılan, Rusya tarafından yapılan resmi açıklamalara göre 6000'e yakın Rusya'nın kaybı var bu savaşta. Şimdi 6000 büyük bir rakam. 6000'in aileleri var, çevreleri var. Bunların arkasında duran, bu savaşın yanlış olduğunu düşünen insanlar var. O bakımdan Putin'in bu son hamleleri hakikaten düşündürücü, çaresizlik gösteriyor. Tabii bu nükleer söylem ister Putin'den geldiği şekliyle olsun, ister buna karşılık Batılıların, NATO'nun, Amerika'nın verdiği tepkiler olsun. Bunlar ürkütücü. Bunlar ürkütücü. Yani bu dönemde bir nükleer savaşın nelere mal olabileceğini bizlerden çok daha iyi bilen bu liderler seviyesinde bu atışmanın bu şekilde devam etmesi fevkalade yanlış ve maalesef çok ama çok tehlikeli. Çünkü söyleye söyleye insan kendisini alıştırır bazı şeylere. Sanıyorum özellikle Putin'in öncelikle bu söylemi terk etmesi gerektiği şahsi çağrım olarak burada seslendirmek isterim.
Bu savaşın başından beri Türkiye'nin rolü de konuşuluyordu. Bundan sonraki sürece baktığımızda Hakan Bey size sorayım. Çatışmalar şiddetlenecek dediniz. Yeni bir dönemde başlıyor savaşta. Yeni bir döneme girildi. Bundan sonra Türkiye açısından baktığımızda nasıl bir süreç sizce bekliyor? Nasıl olacak bundan sonraki süreç?
Şimdi biliyorsunuz başta Türkiye hem iki tarafa eşit mesafedeydi. İki taraf arasında bir uzlaşma zemini arayışı içindeydi ve en sonunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katkısıyla bu şu tahıl koridoru anlaşması imzalandı. Fakat daha sonra özellikle son bir aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminde değişiklik olmaya başladı. Daha çok Rusya ve Putin'in müzahir yani onun lehinde konuşmaya başladı. Onun anlaşılmasını istemeye başladı. Durumunu izah etmeye başladı. Bu da tabii ki sır değil. İçerideki iç politik durumla ilgili seçim yaklaşıyor. Türkiye'de önemli bir ekonomik kriz var. Rusya her ne kadar savaş içindeyse ve kendisi de ekonomik sıkıntılarla karşılaşıyorsa da anlaşılıyor ki Ankara'daki yönetim Rusya'dan belli beklentiler içinde ve o beklentiler içinde bu tarafsızlık tavrında modifikasyona gitti, değişikliğe gitti. Moskova'nın daha yanına doğru bir pozisyon almaya başladı. Bundan sonra bahsettiğimiz savaşın şiddetlenmesi ve uzaması Türkiye bakımından sıkıntı yaratacak. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin üzerinde bir ambargo baskısı var. Batı'nın, Amerika'nın, AB'nin ambargolarından Türkiye bir yere kadar muaf tutulabildi ve hoşgörü gösterildi. Uçaklar da o sayede uçuyorlar zaten. Moskova'ya, bu Pegasus'lar, Türk Hava Yolları vesaire bu yüksek fiyatlarla biletleri de o sayede alıyorlar. Ama en son Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bazı uyarıları oldu. Bunlar açık açık yapıldı. Hem iş adamları örgütlerine mektuplar gönderilmek suretiyle hem de resmi makamlara doğrudan temas ederek. Bunlar resmi makamlar kısmı pek basına yansımadı. Kamuoyuna yansımadı ama bu da bir gerçek. En son İş Bankası ve Denizbank iki gün önce bu Rusya'nın MIR ödeme sisteminden çıktılar. Çünkü belli ki ambargoya tabi tutulacaklar ve yaptırımlara tabi tutulacaklar pardon. Ama devlet bankaları hala MIR sisteminde kalacaklarını ısrarla söylüyorlar. Hava yollarının durumu da aynı şey olabilir. Bir süre sonra Türk uçaklarının Moskova'ya uçulmaması konusunda bazı baskılar gelebilir. Bunlar giderek Türkiye'yi bir tercihle karşı karşıya getirecek. Yani Moskova'ya yakın mı duracak yoksa ait olduğu Batı sistemine yakın mı duracak? Hatta onun bir parçası olarak mı hareket edecek? Türkiye neticede NATO üyesi. Tabii her ne kadar NATO üyesi isek de Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik nihai amacında olduğunu, hedefinde olduğunu söyledi ki ikisi birbiriyle bağdaşmayan şeyler. Yani ya NATO'dasınız ya da Şangay'dasınız. Zaten Şangay'dan da yanılmıyorsam bir açıklama geldi oradan. Yani Şangay üyesi olmak için NATO herhangi bir askeri ittifakın üyesi olmamak gerekiyor. Zaten oraya girildiği anda Türkiye'nin Batı ile olan sıkıntısı ve çatışması daha da artacak. Bunları ister miyiz? İşte Orta Doğu'da ve bölgede belli bir uzlaşma şeyi var, çabası var. Batı ile de işte Sayın Biden'la da Sayın Cumhurbaşkanı'nın temas arayışında olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar işte o Biden ben Erdoğan'ım dediyse de eğer şeyde New York'ta veya Washington'da bir görüşme olsa herhalde bizim taraf bundan büyük bir memnuniyet duyacak. Dolayısıyla Ankara'nın bir tercih çekiyor. Umarım bu ikircikli tavırdan vazgeçer. Özellikle Moskova'ya
Hakan Bey bağlantısında bir sorun oldu sanırım. Duyabiliyor musunuz Hakan Bey beni? Evet Faruk Bey sizinle devam edelim isterseniz. Daha sonra Hakan Bey ile bağlantısı yerine geldiğinde devam ederiz. Hakan Bey'in bıraktığı yerden devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasında önemli görüşmeleri var. Gündemi yoğun. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi sırasında çekilen fotoğrafları, kamuoyunda paylaşılan fotoğrafları ve verdiği mesajlar da önemliydi. Bunlar da konuşuldu. Şimdi biraz önce Hakan Bey de söyledi ve hedefimiz Şangay Beşlisi dedi. İsterseniz sizden ABD temaslarınızı, yorumunuzu alayım ve bu adımların seçimleri etkisini sizden dinleyelim Faruk Bey.
Bugün Türkiye'deki iktidarın ister New York'a gitmeden önce, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan önceki dönemde atılan adımlar, ister New York'ta yapılan açıklamalara baktığımızda, onlar tamamen iç politikaya, iç siyasi ihtiyaçlara yönelik hamleler. O bakımdan bir bütünlük arz etmiyor. O bakımdan bir inandırıcılık boyutu da yeterli olmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarını sürdürmek için her türlü yöne dönebileceğini ve herkesi aynı anda memnun edebileceğini ve herkesten istediklerini, beklediklerini alabileceğini düşünüyor. Oysa bu yanlış. Yani çünkü biraz önce işte Rusya'ya yakınlaşmanın Rusya'dan gelebilecek büyük miktarlardaki paralar beklentisi nedeniyle Rusya'yla daha fazla yakınlaşmanın Batı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını tetikleyeceği gayet net. Bu defalarca resmi planda, iş adamları planında Büyükelçi Hakan'ın söylediği gibi defalarca uyarıldı. Yani bu yaptırımlar Amerikan ve Batı yaptırımları Rusya ile daha fazla iç içe geçtiğimiz takdirde onlar devreye girdi. Şeye gelince Şangay İşbirliği Örgütü bu bir şey, bir söylem. Elbette Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü dahil Asya'da, Uzak Doğu'daki, Pasifik'teki değişik gruplarla temas içinde olması, gözlemci olarak, konuk olarak katılması elbette doğru. Türkiye öyle bir ülke. Yani coğrafyasıyla, tarihiyle, yüzü batıya dönük ama gövdesi itibariyle Asya'da bulunan bir ülke. Fakat her şeyin bir sınırı var. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik hedefi çok bir defa inandırıcı değil, gerçekçi değil, bir de mümkün değil. Fakat bu şu sıralarda bunun gündeme getirilmesi, hele hele Amerika Birleşik Devletleri Başkan Biden'la bir görüşmenin yapıldığı takdirde önemli olacağı bir ortamda Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma hedefimiz katılmadır demesi, yani pek bir işe yaramıyor. Yani yanlış sonuçlar doğuran söylemler, hamleler, çıkışlar bunlar. O nedenle diyorum ki yani Türkiye'nin Şimdi Birleşmiş Milletler'de mesela Ukrayna konusunda verdiği mesaj gayet güzel. Diyor ki her iki tarafın da bu krizden onurlu bir şekilde çıkacağı akıllı, dengeli ve adil bir çözüm bulmak gerekir. Doğru. Türkiye bu yönde çalışmalı. Türkiye Rusya'ya kaymaya başladığı takdirde hem bu şansını yitirir. Bu konuda yani iki savaşın sona ermesi bağlamında oynayabileceği rolün rol oynama yeteneğini, kapasitesini kaybeder. Hem de Amerikan yaptırımları gündeme gelebilir. Ayrıca bu çok bütün dünyanın önem verdiği ve Türkiye'nin başarı hanesine yazılan tahıl anlaşması konusu da sıkıntıya girebilir. İster Ukrayna'dan gelecek, ister Rusya tarafından gelecek tepkiler nedeniyle. O nedenle yani Türkiye'nin işi kolay değil ama Türkiye'nin yapması gereken dengeli, sakin, iç politika ve iç ekonomik ihtiyaçlardan sıyrılmış, koparılmış bir dış politika anlayışının yerleşmesi ve bu anlayışa göre hareket edilmesi lazım. Yani seçimlere, seçimlerle bağlantılı bir dış politika anlayışı hem ülkemize zarar verir, hem bana göre seçimleri kurtarmak için de ayrıca yeterli olmadı. Yani bu gidişle hiçbir şey yeterli olmayacak seçimleri kurtarması. Gerçi seçimleri kazanacağız dedi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Bunu neye dayanarak, neye güvenerek söyledi? Onu da herhalde Türk kamuoyuyla paylaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü seçimlerin selameti bakımından da çok böyle daha şimdiden tartışmalar var, kaygılar var, endişeler var. Muhalefet çok ısrarlı bir şekilde seçimlerin güvence altında olacağını söylüyor. İnşallah öyle olacak. Ben şahsen öyle olacağını düşünüyorum. Ama bir de yani böyle bir açıklama geldi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Onu da herhalde gerisini getirir diye düşünüyorum. Yani seçimleri neye dayanarak nasıl kazanacağını herhalde Türk seçmenine anlatır diye düşünüyorum.
Hakan Bey tekrar bağlanmış. Tekrar hoş geldiniz. Evet. En son sizden hem Şangay'a katılma isteği Türkiye'nin hem de NATO'ya üye olmasının ikircikli bir durum olduğunu söylediniz. Hem oradan devam edelim isterseniz hem de ben buna ek bir soru sorayım. Bütün bunların ışığında yani konuştuğumuz işte Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin rolü, ABD ziyaretleri, Şangay'a hedefimiz Şangay Beşlisi demesi. Tüm bunlara baktığımızda Türkiye'nin dış politika hamlelerini nasıl görüyorsunuz ve 2023 seçimlerini etkisi ne olacak diye son sorumu da sormuş olayım size.
Peki, önce şeyden başlayalım isterseniz. Bu 2023 seçimleri ne giderken Türkiye'nin dış politikasından ne bekliyoruz? Ben yeni bir şey beklemiyorum. Olumlu bir şey beklemiyorum. Şu anda Türkiye'de her şey, yani iktidar bakımından söylüyorum tabii, muhalefet için de geçerli aslında çok, her şey seçimlere endekslendi. İktidar seçimleri kazanmak için gerek ekonomik politikalarını, gerekse içerideki bütün girişimlerini ve ama dış politikasında seçimlere endeksli olarak değerlendiriyor, bakıyor. Bütün bakış açısı buna yönelik. Dolayısıyla yani işin doğru yapılması, dengeli yapılması yerine seçimler konusunda bana bunların getirisi ne olur diye yaklaştığınız zaman o zaman milli bir dış politika olmaktan çıkıyor uygulanan politika. Tamamen partizan bir politika oluyor ve içeriye dar kısa vadeli, içeriye yönelik kazançlar açısından bakılan, değerlendirilen, girişilen bir dış politika haline geliyor. Bu da bize bir yanlıştan diğerine savuruyor. Sürekli olarak zikzaklar çiziyoruz. Çiziyoruz derken tabii genelleme açısından söylüyorum. Çizen, zikzak yapan iktidar, Ankara. Ama iktidar Türkiye'nin başında olduğu için Türkiye bu zikzakları yapmak durumunda kalıyor. Dışarıdaki imajımız hiç de varlak değil. En son işte bu F-16 şeyinde Park Bey, Amerika'nın uzun seneler Washington Büyükelçiliği yaptı. şu anda Türkiye'nin hakikaten savunması dahi tehlikeye girmeye başladı. Milli güvenliği dahi tehlikeye girmeye başladı. Çünkü ihtiyaç duyduğu silah sistemlerini alamaz hale geldi. F-35 projesinden çıkartıldık. Modernleştirilmiş F-16'ları alamayacağımız anlaşıldı. En son senatörlerle görüşmesinde bunun çok bu resme çok ayan beyan önüne koydu senatörler tahmin ediyorum. Şimdi uluslararası piyasalardan başka yerlerden alırız diyor Sayın Erdoğan ama bakıyorsunuz ne Avrupa menşeli silahları alabilecek. Çin Rusya'dan silah alması zaten söz konusu değil. Rusya'dan özellikle bu sıkıntılı ortamda ve hasım bir şeyde güçken almak mümkün değil. Çin'den de benzer sıkıntılar ortaya çıkacak. Ama işte özellikle Ege'de bir kuvvet dengesinde dengesizlik oluşmaya başladı. Eskiden Ege'de her zaman biz Yunanistan'dan daha üstün bir pozisyondaydık hava kuvvetleri olarak. Şu anda geri pozisyonu düşmeye başladık. Hele Yunanlar, Yunanistan F-35'leri tedarik ettiği zaman bu dengesizlik iyice kendisini ortaya koyacak. Bunlara çok dikkatli olmak lazım. Umarım önümüzde 8-9 ay var. Türkiye'de bir şeyler değişir. Umarım o konuda toplum olarak hepimiz beklenti içindeyiz. Aksi takdirde Türkiye'nin bu iktidarla devam etmesi halinde önümüzde çok büyük sıkıntılar doğuracak. Ekonomik bakımdan, toplumsal bakımdan ve dış işleri, dış politika bakımından sıkıntılar doğuracak. Maalesef geleceğe ben pek ümit var bakamıyorum bu açıdan. Bir tek ümidimiz seçimlerle beraber Ankara'da iktidarın değişmesidir.
Sayın Faruk Loğlu, Sayın Hakan Okçal, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için.
Çok teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Evet, emekli Büyükelçi Hakan Okçal ve eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu yayınımızdaydı. Güne Bakış devam ediyor. Türkiye'den bankaların MİR ödeme sisteminden çekildiğini açıklaması ile sistemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve neden ABD'nin hedefi olduğu gündeme geldi. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç MİR ödeme sistemine dair detayları haberleştirdi.
Rusça'da dünya anlamına gelen MİR, Rusya finansal sisteminde ve kabul edildiği bölgelerde bankalarda kullanılan bir ödeme sistemi. Dolar transferine izin vermeyen ve ABD'nin para hareketlerini izleyemediği MİR, finansal engelleri ve ABD merkezli Visa, Mastercard gibi ödeme sistemlerinin Rusya bankalarına uyguladığı yaptırımları aşmak için geliştirildi. MİR ödeme sistemi Rusya Merkez Bankası'nın iştiraki olan Ulusal Ödeme Kartı Sistemi'ne ait. MİR ödeme sisteminde çalışan kartlar Aralık 2015'te piyasa sürülmeye başladı. 1 Mayıs 2017'de çıkarılan yasa ile Rusya Merkez Bankası tarafından ulusal ödeme sistemi olarak kabul edildi. Eylül 2022 itibariyle 240 banka MİR ödeme sistemi içinde yer alıyordu. Ancak ABD hazinesinin yaptırım tehdidiyle bazıları kullanımı durdurdu. Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası, Türkiye'den MİR ödeme sistemine katılan ilk banka oldu. İş Bankası, Nisan 2019'da Rusya'nın ulusal ödeme sistemi MİR'i kabul etmeye başladı. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası Ağustos 2019'da ve Vakıf Bank Aralık 2020'de MİR ile işbirliğini açıkladı. Ukrayna ile savaşın başlamasından sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar sürerken Haziran 2022'de Halkbank da sisteme katıldı. Denizbank'ın %99,5 hissesi Mayıs 2018'e kadar Rusya'nın en büyük bankası Siberbank'a aitti. 2017'den itibaren sisteme dahil olması planlanan Denizbank, ancak savaştan sonra Mayıs 2022'de MİR kartlarını kabul etmeye başladı. MİR kartları Rusya dışında 11 ülkede ve bölgede kullanılıyor. Bu ülkeler Türkiye, Güney Ossetya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Abhasya, Güney Kore ve Vietnam. Rusya Merkez Bankası'nın MİR ödeme sisteminin kullanıldığı ülkeleri arttırmayı hedeflediğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanlığı MİR'e yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında sıcak savaşın başlamasından yalnızca 3 gün sonra 27 Şubat 2022'de Rusya Swift sisteminden çıkarılmıştı. Böylece Rusya, dünyadaki sınır ötesi ödemelerin yarısının yapıldığı ve 200'den fazla ülkede 11 binden fazla finansal kuruluşu birbirine bağlayan Swift sisteminin dışında kaldı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, birin yayınlanmasına yardım eden ülkelerin ve bankalarında yaptırımlara maruz kalacağı uyarısında bulundu ve Rusya'nın ulusal ödeme kartı sistemini de içeren yeni yaptırımlar duyurdu. Yaptırım açıklamalarının ardından MİRİ Türkiye'de ilk kabul eden banka olan İş Bankası ile 2018'e kadar Rusya iştiraki olan Denizbank, MİRİ'nin kullanımını durdurdu. Kamu bankalarından Vakıfbank politikasını değiştirmeyeceğini ve Halkbank MİR kartlarının kullanımına devam edeceğini açıkladı. Ziraat Bankası'ndan bir açıklama gelmedi ancak hala sistem içinde olduğunu Rusya'nın haber ajansları duyurdu.
Gönül Tol ve Ömer Taşpınar da Transatlantik'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temaslarını Ruşen Çakır'a değerlendirdiler.
Avrasyacılığı ciddiye alan birisi olarak beni şaşırtmıyor Erdoğan'ın özellikle MHP ile koalisyon içinde olan, askerle bir hareket eden, eskisi gibi Avrupa Birliği, NATO, işte Batı konusundaki heyecanı kalmamış bir Erdoğan'ın gözünü Rusya'ya, Çin'e, İran'a, Hindistan'a, Doğu'ya çevirmiş olması hiç şaşırtıcı değil. Bunun toplumsal bir karşılığı da var Türkiye'de. Türkiye'de ciddi bir NATO'ya karşı, Amerika'ya karşı, Avrupa Birliği'ne karşı öfke de var. Artı bir de düşündüğünde bütün dünyada yükselen güç Çin. Yani Çin'le beraber olmak, Çin'le aynı karede olmak, Çin'in stratejik ortağı olmak hiç de aslında kötü bir şey değil gibi düşünülüyor. Çünkü asıl yükselen güç Çin, düşmekte olan güç Batı, Amerika. Böyle bir senaryo olduğunda Çin'le, Hindistan'la, Rusya'yla aynı karede olmak sanki yükselen doğunun içinde olmak gibi algılanıyor. Fakat dikkat edersen bütün bunlar çok kozmetik bakış açıları. Çünkü bu Şangay örgütü dediğimiz, Şangay İşbirliği Örgütü dediğimiz örgüt bir NATO değil, bir Avrupa Birliği değil, bir askeri birlik değil, tam olarak bir ekonomik birlik değil, bir serbest ticaret anlaşması bile yok bu ülkeler arasında. Bu içi boş aslında bir örgüt, semboller üzerinden yürüyen bir örgüt. Yani Amerika'nın kurmak istediği liberal uluslararası düzene karşı.
Gündem dışında bu hafta Aydın Selcan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dış politika gezilerini değerlendirdi. Selcan'a göre Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan'ı hedef alması içeriye dönük bir hamle.
Burada vurgulamak istediğim saplantılı bir şekilde işte bu Yunanistan'dan bahsedilmesi. Yani burada da sanıyorum nasıl ki Mitsotakis gitti İngilizce olarak, zaten ABD'deki yeni üniversitelerden mezun malum. ABD Kongresi'ne, Temsilciler Meclisi'ne ve Senato'ya ortak oturumda kongre işte hitap etti. Onun karşılığında işte cihan liderimiz de gitti New York'ta Birleşmiş Milletler kürsüsünden Yunanistan hedefe koydu. Bakın durum bir oldu. Bu işler böyle yapılır gibi bir anlam çıkıyor. Fakat bu çok yanlış bence. O podyumun aslında kullanılması gereken şu andaki üzerinde durulan ana temalara Türkiye'nin katkısı nedir? Madem ki Türkiye bu denli jeopolitik olarak önemli, madem ki az önce saydığım işte uluslararası örgütlerin pek çoğunda kurucu üye, madem ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendini vurguladığı gibi NATO'nun içine de ilk 5'te katkı veren olarak, aslında belki ilk 2'de denebilir. Böyle bir ülkenin hem de Ukrayna'nın komşusu, bir yandan Ukrayna'ya SİHA veriyor işte Haluk Bayraktar'a daha geçenlerde orada devlet nişanı verildi. Bir yandan da vaziyeti idare etmeye çalışıyor diyelim. O zaman bütün bu temalarda Türkiye'nin de akılcı, yapıcı katkılarını duyurmak o kürsüden gerekirdi. Yani işte bu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali sonrasında ki ortaya çıkan bir anlamda enerji krizi, bunun yansıması olan enflasyon, hayat pahalılığı, onun yansıması olan işte bir takım sosyal çalkantılar, popülizmin yükselmesi, fakat bir taraftan da yeşil dönüşümün hızlanması, bütün bunların ortasında olan Türkiye'nin buna yapacağı katkılar, diplomatik anlamda yapacağı katkılar ve orada da habire Yunanistan demekle aslında bu fırsat heba edilmiş oldu bana sorarsanız. Bu saplantı, hani bunu Yunanistan yapsa olabilirdi fakat Türkiye'nin bunu orada yapması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bence içeriye dönük bir hamle oldu.
İç politikanın gündemiyle devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel bugün Ruşen Çakır'ın konuydu. Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çeşitli illerde düzenledikleri grup toplantılarını ve kanaat önderleri toplantılarını anlattı. Şimdi yayından kısa bir bölümü ekranlarınıza getireceğiz. Tamamını Medyascope'un YouTube hesabından izleyebilirsiniz.
En son Malatya'dakine katıldım evveli gün. Ondan dün deyince tereddüttüm. Malatya'da il binasının açılışı vardı. 600 kanaat önderiyle. Ondan önce işte Sakarya'dakine gittik. Türkiye'nin her yerinde. Bir kere iki yönlü, hani bir usulden bir esastan. Bir, daha Sakarya koşa koşa geliyor insanlar. Esnaf odası başkanları, geçmişte sağ partilerde milletvekillikleri yapmışlar, il başkanlıkları yapmışlar. Çeşitli cemaatlerin kanaat önderi, çok farklı kesimler insanlar. Geliyorlar, kapıda karşılıyoruz. Sakarya'da mesela çok oldu. Diyorlar ki, içeriye daha girmeden, bu davet önemli. Herkes diyor ki, bu davet önemli. Bizi buraya çağırdınız ya. Genel Başkan kısa bir açılış konuşması yapıyor ve özet şu. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Bir tek şeyden rahatsız, hiçbir sorunuzdan rahatsız olmayacağım diyor. Ama bir şeyden rahatsız olurum. Buraya kadar gelmiş. Bu soruda sorulur mu deyip yutkunursanız rahatsız olurum diyor. Aklınızda ne varsa sorun. Neler sorulmuyor neler? Her birinin cevabı veriliyor ve ben toplantıdan tatminsiz ayrılan kimseyi görmedim. O açıdan da çok faydalı. Bazen 2,5 saat, bazen 3 saati buluyor. Özellikle genel başkan ucuna açık olmasını istiyor. Son soruya kadar şey yok. Süremiz doluyor, son soruları alalım.
Böyle sert şeyler olmuyor mu hiç?
Oluyor yani ya, inanılmaz. A Haber'den izlemiş acayip şey. Mesela soruyor adam ya, diyor ki kardeşim sizin milletvekilleriniz niçin terörist cenazesine gidiyor diyor. Şimdi biz bu mecliste bunu tüketmişiz. Ama o tartışmayı oraya kadar taşımamışız. Efendim onun terörist cenazesi dediği Tahir Elçi'nin baroda o etrafta gördüğü kişiyle hesaplamış. Üstündeki şeyde baronun bayrağı.
Bültenimizin başında bugün önemli duruşmalar olduğunu ve yapıldığını söyledik. Bunlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyelerini hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava 11 Kasım ertelendi.
Aslında olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerini iptal ettirenler ahmaktır demiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kurul halinde çalışan görevlilere karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçundan iddianame hazırlamış ve İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapiste cezalandırılmasını talep etmişti. 28 Nisan'da yapılan duruşmada savcının mütalasını vermesi nedeniyle 1 Haziran'da yapılan son duruşmada mahkemenin karar vermesi bekleniyordu. Ancak 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin beklentilerin aksine İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın tanık dinlenmesi ve delillerin incelenmesi yönündeki talebini dikkate alarak duruşmayı 21 Eylül'e ertelemişti. Bu karardan 18 gün sonra yayınlanan Hakimler Savcılar kararnamesiyle Hakim Hüseyin Zengin İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Samsun'a tayin edildi. Zengin'in yerine ise Anadolu Adliyesi 11. Asliye Mahkemesi Hakimi Mehdi Komşul atandı. Bugün görülen duruşmada ise tanıkların dinlenmesi gerekçesiyle 11 Kasım ertelendi. Hakkında 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen Ekrem İmamoğlu kendine 2 yıldan fazla bir ceza verilmesi halinde siyaset yasağı ile karşı karşıya kalacak. Duruşma öncesi Kartal Kaymakamlığı ilçe genelinde her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşünü kamu düzeni ve kamunun esenliğinin bozulması ihtimalini gerekçe göstererek yasakladı. Adliye içi ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Süreçleriyle Kasım'a uzatılmış ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte, çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat.
Diyarbakır'da 1992'de öldürülen Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter'in davasında zaman aşımı için karar duruşması bugün yapıldı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Diyarbakır'da öldürülen Musa Anter'in JITEM ana davası ile birleştirilen dosyasında davanın zaman aşımı süresine uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Bir diğer duruşmada cumartesi annelerine aitti. Cumartesi annelerinin Galatasaray Meydanı'nda 25 Ağustos 2018'deki 700. hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kayıp yakını ve hak savunucusu hakkında açılan davanın 5. duruşması bugün yapıldı. Duruşma öncesi adliye önünde arbede yaşandı. 14 kişi ise gözaltına alındı. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 3 Şubat 2023'e erteledi.
Dikkat, dikkat. Polis konuşuyor. Çağlayan Adliyesi önünde toplanan gruba sesleniyorum. Yapmak istediğiniz basın açıklaması Kağıthane Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.
İran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için İranlı kadınlar saç kesme protestosu başlattı. Başlatılan bu protesto dünyaya yayılırken Türkiye'de de kadınlar saç kesme protestosuna katıldı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ateselim de bu protestoya katılan isimler arasında. Sırada spor haberleri var.
UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararının 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından onaylandığını hatırlatarak Rusya'nın eleme kurallarına katılamayacağını belirtti. Euro 2024'ün ev sahibi Almanya ise turnuvaya doğrudan katılacağı için 9 Ekim'de Frankfurt'ta düzenlenecek eleme gruplarında yer almayacak. 53 ülkenin katılacağı elemelerde 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak playoff maçlarının ardından belirlenecek.
Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından Adalı Koyalım programı ekranlarınızda olacak. Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Kemal Can ve Burak Bilgehan Özpek Adını Koyalım'ın bu haftaki bölümünde Erdoğan iktidarını kültür savaşlarıyla koruyabilir mi sorusuna yanıt arayacak. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.